Herkese merhaba, yoldayız geliyor musun podcastine? Hoş geldiniz, ben Ece. Bugün çelişki konuşacağız. Nereden geldi aklıma bu konu? Aslında bu konu uzun zamandır konuşmak istediğim bir şey. Hayatta çelişkilerin nasıl var olduğu ve bizim nasıl bir ilişkimiz olduğu hayattaki çelişkilerle. Ama son zamanlarda, geçen bölümlerde de bahsetmiştim. Instagram'da DM'lerimi açtım. Yani bana çok daha kolay DM mesaj atabiliyorsunuz. Direkt soruya cevap verebiliyorsunuz. Dolayısıyla sizle çok daha fazla bir iletişimim oldu. Yani geçen gün Can sordu, ne kadar mesai harcıyorsun? Buna gerçekten ciddi mesai harcadım. Bir dönem geçirdim. Sizinle bu iletişime sahip olmaktan ne kadar çok keyif alsam ve bu ne kadar hani işimin bir parçası olduğu için, işim için de iyi olsa da aslında, açıkçası biraz yoruldum. Ve sanırım yakında kapatacağım tekrar, en azından bir süreliğine birazcık. Yani yoruldum derken hani çalışmaktan yoruldum gibi değil, duygusal olarak yoruldum. Çünkü her ne kadar %99.9 çok güzel mesajlar gelse de %1 böyle damarıma basan bir şey geliyor. Ve soruyorlar bana, Ece sen yıllardır bu işi yapıyorsun, söyle nasıl baş edebiliyorsun yorumlarla, insanların her şeyinle ilgili söyleyecek bir şey olmasıyla ilgili. Ve hep şey derdim, evet derin kalınlaşıyor, yıllardır bu işi yapıyorsun ve alışıyorsun. Bu dediğime hala katılıyorum. Evet, ilk günkü kadar çok tetiklenmiyorum belki ama bence tetiklenmemeye çalışmak veya etkilenmemeye çalışmak doğru değil. Ben hassas yanımla, hassas bir insan olmakla gurur duyuyorum. Ve bu benim için bir dezavantaj değil, bu bir avantaj. Ve böyle hassas bir insan olduğum için bence, duygularımla barışık olduğum için, duygusal bir insan olduğum için bu topluluğu, bu komüniteyi, sizinle bu ilişkiyi kurabiliyorum. Belki birçok yaptığım işte bu yüzden başarılı olabiliyorum, o yüzden iyi olabiliyorum. Ama dediğim gibi bazen yoruluyorum ve yorulduğum zaman dinlenmeye ihtiyaç duyuyorum. Dinlenmek hani yatıp uyumak da olabilir. Benim için gerçekten birazcık arama, mesafe koymak, sınırlarımı tekrar yukarı çıkarmak ve kendimi korumak, kendimi korumak zorundayım. Eğer bu işi uzun süre sürdürülebilir bir şekilde yapmak istiyorsam kendimi korumak zorundayım. Çünkü tükenmek bu açıdan çok kolay. Tükenmiş hissetmek. Özellikle hassas bir insansanız. Mesela bir arkadaşım var, Rosie adı. O da influencer. Ve o da yıllardır bu işi yapıyor. Ve o kadar tükendiğini söylüyor ki mesela öyle bir ara verdi ki hiçbir şey paylaşmıyor. Belki aylardır. Tamamen sosyal medyayı bırakmak zorunda kaldı. Başka bir arkadaşım var, Lisa. Onun da podcast'ı var, Lisa Hayim. Hatta ben bir konuk olmuştum onun podcast'ını, dinleyebilirsiniz. Bayağı Türk hikayemi anlattığım bir podcast var. O da böyle düzenli olarak sosyal medya araları veriyor. Yani bir hassas bir insan olarak sosyal medyada içerik üretmek gerçek bir farkındalık gerekiyor. Kendini gözlem gerektiriyor. Yoksa tükenmek çok olası. Bununla beraber yine bu iletişim sayesinde, mutluyum da bu iletişimi kurabildiğim için sizinle. Bununla beraber sınırlar derken mesela kendimi geliştirdiğim bir şey yıllar içinde. Başta gerçekten çok fazla herkesi mutlu etmeye çalışan ve herkes tarafından kabul görmeye ve sevilmeye çalışan biriydim. Bu işi yaparken bunu gerçeğe dönüştürmek çok zor. Dolayısıyla sürekli kendi kendime bir hayal kırıklığı, sürekli bir kendini yetersiz hissetme içindeydim. 7 senedir bu işi yapıyorum. Ne öğrendim, nereye geldim bu konuyla ilgili? Öğrendim ki herkesi mutlu etmem ve herkesin beni sevmesi imkansız. İmkansızı istiyorum ben. Ve her birisi benimle aynı düşünmediğinde, beni eleştirdiğinde, beni yargıladığında, beni sevmediğinde kendi kendime bunu kanıtlıyordum. Yani bunu sanki böyle cebime koyuyordum. Bak işte evet Ece, sen değersizsin ve değersiz olduğunu gösteren bir örnek daha. Ve bunları böyle cebimde sanki bir kumbarada biriktiriyordum. Çünkü inancım buydu ve bunu kanıtlamaya çalışıyordum kendime. İnancım derindeki bu olduğu için bununla ilgili örnekleri aklımda tutuyordum. Diğerlerini ama bunlar da boş boş konuşuyor. Aslında çok güzel şeyler söylüyor mesela insanlar ama onlar süzgeçten geçmiyordu. Geçen gün Can'la konuşuyoruz bir şeyle ilgili yine böyle. Bu süzgeci anlatmak için de bir tane sendrom var, leaky gut sendrom, bağırsak hastalığı aslında ama bağırsakta hani tutunamıyor besinler ve vitaminler ve mineraller. Dolayısıyla iyi şeyler hep çıkıp gidiyor. Ben de kendimi bu yorumlarla ve dış dünyadan gelen, artık ne diyeyim, gelen her şeyle ilgili böyle hissediyordum. İyi şeyler akıp gidiyor, kötü şeyler duruyor geriye. Fakat zaman içinde fark ettim ki aslında bunların birçoğu benimle ilgili değil. Yani benimle hiçbir alakası yok bu eleştirilerin. İnsanların asıl yapmak istediği şey seni bir kutuya koymak. Seni çok güzel, böyle köşeleri 90 derece mükemmel bir şekilde kapanabilen bir kutuya koymak istiyor insanlar. Neden bunu yapmak istiyorlar? Çünkü siyah beyaz perspektiften görmek daha kolay geliyor. Ve biz insanoğlu olarak kolaya kaçmaya meyilliyiz. Kompartmentalize etmek, bu Türkçe'de böyle bir kelime var mı bilmiyorum ama bölmek, yani her şeyi bölerek kutulara koymak ihtiyacı insanoğlunun. Bundan bahsetmek istiyorum. Bu meli malı eklerini kullandığımız her şey için geçerli olabilir. Hani bir doktor böyle olmalı, bir influencer şöyle olmalı, iyi bir yemek böyle olmalı, iyi bir şehir böyle olmalı. Tüm bunlar bizim bir şeyleri kutulara koyduğumuz anlamına geliyor bu cümleler. Bunu neden yapıyoruz? Neden siyah beyaz? Neden bu böyle bir şey ama beklentimden farklı olarak birazcık da böyle? Niye bunu diyemiyoruz? Çünkü insanın bilişsel kapasitesi sınırlı. Yani çelişen düşüncelerle veya çelişen duygularla aynı anda başa çıkmak zor geliyor. Ve zorlanmak istemiyor. Ben bildiğim gibi bir şey ver bana. Alıştığım gibi bir şey ver. Daha fazla genişletmeye, bilişsel olarak daha fazla yük bindirmeye, zihnime enerjimi harcamak istemiyorum ben ya, diyor. Ve böylece bölerek, bölme diyeceğim bu işe artık, siyah beyaz kutulara koyma işine bölme diyorum. Bölerek bir seferde bir şeye odaklanıyorum. Hemen onu yerine koyuyorum kutuya ve günüme devam edebiliyorum. Böylece karmaşık durumları daha kolay yönetiyorum kendi kafamda, ya da daha kolay yönettiğimi zannediyorum. Böylece hayatı birazcık aslında tek katmanda yaşıyorum. Halbuki hayat katman katman katman katman, yani o kadar derinlik var ki hayatın kendisinde ve insanların kendisinde. Yani hiçbirimiz bir kağıt parçası gibi, burası ön yüzüm, burası arka yüzüm ve ben bu kadarım, hiç kimse için diyemeyiz bunu. Kendinden biliyorsun ne kadar kendi içinde çeliştiğini, senin içinde ne kadar farklı boyutlar olduğunu biliyorsun. Ama konu dışarıda bir şey geldiği zaman, hayır, hangi kutuya giriyor bu, hemen öğrenmeliyim, onu o kutuya koymalıyım demek istiyoruz. Bu birazcık hayvansal, yani birazcık varoluşsal bir eğilimimiz. Beklentiler aynı zamanda devreye giriyor. Yani belki kendimizden, belki çevreden, toplumsal olarak beklentilerimiz var. Ve genelde bireylere çeşitli roller vermek istiyoruz ve çeşitli rollerle beklentiler yüklemek istiyoruz. Ve bu şekilde onları o kutularda, senin bölmen bu ve bu bölme içinde bu beklentilere uyman gerekiyor, rolünde bu demek istiyoruz. Çünkü basit, yani kutulara koymak bir şeyleri bizi daha az düşündürüyor. Buna nasıl biliyor musunuz? Şuna örnek verebilirim. Şimdi çok fazla spor yapıyorum ya bu aralar. Bilmiyorsanız bu aralar son bir senedir, kaç bölümdür de bunu anlatıyorum. Neredeyse bir sene, 18 aydır. 2023 hedefim haftada 3 en az ağırlık antrenmanı yapmaktı. O yüzden kaslarımla olan ilgili bilgilerim çok arttı diyebilirim son dönemde. Ve mesela spor salonunda bazı aletler var. İşte omuz için bir alet, sırt için bir alet, karın için bir alet, üst bacak için alet, arka bacak için alet. Farklı aletler var. Neden bu aletler var? Çünkü normal elinize alıp yaptığınız ağırlıklara nazaran, yani dambellerle falan, bu spesifik aletler hareketi yaparken diğer kaslarınızı aktive etmenizi engelliyor. Yani sadece o kası çalıştırmanızı sağlıyor. Bu neden iyi? Mesela squat yaparken kontrol birazcık sizde olduğu için hareketten çalabilirsiniz. Farklı kaslarınızı, zaten kuvvetli olan kaslarınızı kullanarak diğer kaslarınızı çalıştırmadan da o hareketi yapabilirsiniz. Ama o aletler diğer kaslarınızı o şekilde öyle bir pozisyona sokuyor ki sizi, o yan kasları çalıştırmadan asıl istediğimiz kas neyse artık, işte biceps mi ne, o kası çalıştıran aletler var. Şimdi hayatta böyle bir aletler yok tabii ki. Şimdi ben genişletmek istiyorum düşünce şeklimi. O yüzden bu bölmeleri yaptıran zihnimin bu tarafını kapatayım. Sadece az önce podcast'te 1 saat konuştuktan sonra durdurdum ve bir baktım, kart kaydetmemiş. O yüzden buraya kadar kaydetmiş. Buradan sonra konuştuğum her şeyi baştan konuşmaya çalışacağım. Artık unuttuklarımda demek ki paylaşılması şart olan şeyler değildir diye düşüneceğim. Spordaki aletlerden bahsediyorduk. Yani bacağının spesifik bölgesini, kolunun spesifik bölgesini çalıştırmak için var. Ama hayatta zihinsel süreçlerimiz için böyle bir cihaz henüz yok. Dolayısıyla zorlanmak için, yani zihnimizin bir tarafını zorlamak için, geliştirmek için birazcık kendi kendimize çabalamamız gerekiyor. Ve bizim kafamızdaki stereotipe uymayan bir şey gördüğümüzde bunu reddetmeden buna da kendi içimizde, kendi zihnimizde, kendi algımızda alan açmayı en azından denememiz gerekiyor. Mesela sosyal medya influencer deyince stereotip, işte çok yakın zamanda oluştu bu stereotip ama şımarık, kendini göstermeyi seven, zengin, ahlaksız kişiler. Herkesin kafasında yok bu stereotip ama olanlar için söylüyorum. Ve bu stereotipe uymayan biri gördüğü zaman onu da o kafasındaki stereotipi o kutuya uydurmak için o şekilde görmeye çalışıyor. Yani onun da şımarık yanlarını bulmaya çalışıyor. Onun da zengin olduğunu ve kolay para kazandığını kendi kendine ikna etmeye çalışıyor. O şekilde görmeye çalışıyor kişiyi. Yani aslında olanı olduğu gibi de görmemize engel oluyor kafamızda bu bölmelere koyma, bölme ihtiyacı. Çünkü kontrol etmek istiyoruz. Her şeyi kontrol etmek istiyoruz. Kontrol etmek için de tam olarak nereye ait olduğunu bilmemiz gerekiyor gibi hissediyoruz bir şeyin. Ama tabii ki bu gerçekçi bir yaklaşım değil. Ve sosyal medyada içerik üreten biri tabii ki bu şekilde bir sürü insandan bir sürü yorum alıyor. Ve hassas biri olarak bu işi yapmak gerçekten kolay değil. Sınırlarınızı çok iyi çizmeniz gerekiyor. Ve ben de son zamanlarda bu sınırlarımı birazcık tekrar çıkarmam gerektiğini, ortaya çıkarmam gerektiğini düşünüyorum. Yıllar içinde oluşturduğum çok net kurallarım var ve zaman içinde çok mesela birini bloklama çizgim çok aşağıda yani çok az, çıtam çok düşük. Örneğin geçenlerde bir story paylaştım. Bir konuda bir içerik üretmemi ister misiniz, istemez misiniz, ilginizi çeker mi diye. Baktığımda girip kim ne demiş diye. İlgimi çekmiyor diyenlerin yarısı beni takip etmiyor. Ve o yarısının da yarısı sahte hesap. Yani profile picture'ı yok. Takip ettiği insan sayısı 300-500. Onu takip eden insan sayısı 1 ya da 0. Hiç 0 post falan böyle hesaplar. Direkt blokladım. Yani sizin beni görmenize ihtiyacınız yok. Benim sizi ikna etmem ve bu alana çekmem ve beni sevmeye ikna etmeye ihtiyacım yok. Çünkü böyle insanlara zaman harcadıkça, onları ikna etmeye ve kazanmaya çalıştıkça beni zaten anlamak için burada olan, en azından anlamaya niyet eden, anlamasa bile belki anlamak isteyen insanlara daha az yerim kalıyor. Ben hassas bir insanım. Yengeç burcuyum, hassasım. Ve bu bölümün bu kısmına sponsor olan bir kitap var. Yakın zamanda okudum. Sponsor olmalarına gerek yoktu aslında. Çünkü zaten ben bu kitabı görsem kesinlikle okurdum. Tam benlik bir kitap. Goodreads hesabımda da şey yaptım. Okundu olarak işaretledim. Oradan da bakabilirsiniz. Kitabın adı Duyarlı. Alt başlığı da gürültülü, hızlı ve sürekli üstümüze gelen dünyada aşırı hassas olmanın saklı gücü. Jen Grenleman ve Andre Solo yazmış. Yakın zamanda da Türkçe'ye çevrildi. Çıktı, Türkiye'de bulabilirsiniz kitabı. Ben bu kitabın başlığını okudum. Dedim ki ya ben buyum yani. Çünkü dünya gerçekten sürekli üstüme geliyor gibi hissediyorum. Hayatım boyunca böyle hissettim. Ve hassas ve duyarlı bir insan olduğumu da düşünüyorum. Ve bu kitap bana gerçekten bunun bir dezavantaj değil, avantaj olduğunu hatırlattı. Bunu zaten biliyorum ama unutmak çok kolay oluyor bu hızlı dünyada. Bu hassasiyetimle bu işi yapmak zor, kolay bir şey değil ama öğrenilebilir. Yani kendi metodlarını, kendi rutinlerini, kendini koruyan şeyleri, kendini besleyen şeyleri buldukça tabii ki yapılabilir. Ama bunları bilmen ve özverili bir şekilde yapman lazım ki tükenmeyesin. Çünkü tükenmeye çok açık. Özellikle hassas insanlar bu dünyada tükenmeye çok açığız genel olarak. Fakat kitabı okudukça hem kendimi daha anlaşılmış hissettim. Hem gerçekten bana iyi gelen şeylerle ilgili kendim düşündüğümü belirlediğim şeylerle ilgili bir teyit aldım. Bilimsel açıdan. Hem eşimi daha iyi anladım. Can bence benden daha da duyarlı ve hassas bir insan. Ve bir erkek olarak bence onun için daha zor böyle olmak. Çünkü erkekler için daha çok böyle bir toplumda yaygın olan güçlü ol miti var. Erkekler ağlamaz miti var. Dolayısıyla erkekler duygularını daha çok gizliyor ve daha çok doğalarını bastırmaya meyilli oluyorlar bu sebeplerden dolayı, toplumun baskılarından dolayı. Siz kendiniz böyleyseniz veya partnerinizin böyle olduğunu düşünüyorsanız veya bir çocuğunuz varsa, çocuklarla ilgili de çok fazla şey anlatıyor kitap. Çok güzel bir şekilde duyarlılığın bir kusur olmadığını, bir süper güç olduğunu gösteriyor. Ve nasıl kullanabileceğini anlatıyor bunu aslında. Nasıl yöntemler geliştirebileceğini, ihtiyaçlarına göre hayatını nasıl şekillendirebileceğini anlatıyor. Ve kitabın başındaki bir cümleyi okumak istiyorum. Bana çok dokundu. İçinde hissettiği narinliği dışarıya yansıtamayan herkes için. Bir yengeç olarak bunu çok iyi hissettim. İçimde gerçekten bir narinlik var mesela benim ama dışarıya bazen daha sert davranabiliyorum. Daha sert gözükebiliyorum. Aslında içimde o sertlik de var. O da doğru. Buna da geleceğim. Bu da bir kendi içimdeki çelişki aslında. Çelişki değil ama hani başkalarına çelişki gibi gelip kabul edemiyorlar bazen. Mesela çok hassassın, aşırı hassassın lafı vardır ya. Bu bir gaslighting'dir. Gaslighting nedir eğer bilmeyenler için? Manipülatif bir psikolojik taktiktir. Bu terim bir oyundan türetilmiş 1930'lu yıllarda sanırım. O filmde şey oluyor. Kadının kocası evdeki ışıkları bilerek kasıtlı olarak azaltıp arttırıyor sürekli ve kadının kendi zihnini sorgulamasına neden oluyor. Olay bu aslında. Yani gaslighting'de bir kişi bir diğerini, genellikle güç dengesi olması lazım bu ilişkide, gerçekten kendinden şüphe duymaya, kendi zihinsel sağlığını sorgulamaya yönlendiren manipülatif taktikler uyguluyor. Gaslighting yapan kişi karşısındakini böyle benim deneyimlerim, benim hatıralarım yanlış mı, hata mı ediyorum diye düşündürür ve bu şekilde daha çok kontrol edebilir karşısındakini. Ve eğer sıklıkla kendi hisleriniz ve duygularınızın küçük görüldüğünü ve sen çok hassassın, fazla hassassın, aşırı tepki gösteriyorsun gibi biri size böyle şeyler söylüyorsa, bilin ki bu bir gaslighting, bu manipülasyon. İçinden çıkması kolay değil ama mutlaka bence destek alınmalı bu konuda ve kendinizi çıkarın. Bu kimse hak etmiyor gerçekten böyle bir şey yaşamayı. Ama hassasiyet demişken bundan bahsetmek istedim. Aşırı hassassın lafı bir gaslighting'dir, şaka değildir. Hassasiyet de kötü bir şey değildir. Hatta bir süper güçtür. Yani neler oluyor? Bir kere ekstra empati gücünüz var ve ben kendi işimde duygusal zekaya sahip olmanın çok faydasını gördüm. Gerek içerik üretiminde, gerek flow'da, gerek destede bence çok fazla boyut katıyor yaptığım işe bu açıdan yaklaşabiliyor olmam. Problem çözmeye çok yardımcı oluyor. Daha alternatif çözüm yolları görmenize sağlıyor. Kişisel gelişimi arttırıyor. Daha içsel bir farkındalığa sahip oluyor daha hassas insanlar. Dolayısıyla kendilerini daha iyi bir şekilde geliştirebiliyorlar. Daha dayanıklı olabiliyorlar. Çünkü dediğim gibi zor ve sürekli üzerine gelen bir dünyada var olmak için uyum sağlamayı ve dayanıklı olmayı öğreniyorlar daha erkenden. Ve böylece daha dirençli oluyorlar zorluklarla karşılaştıkları zaman. Ben bunların hepsini örneklerin hepsini kendimde görebiliyorum. Gerçekten çok iyi, mesela lider, çok daha iyi liderlik yapma yetileri var diyor kitapta. Buna kendi kendime söyleyemem ama umarım öyleyimdir, elimden geleni yapıyorum. Buna ekip arkadaşlarım daha iyi söyler ama kendimi geliştirebilirim muhtemelen burada. Ama potansiyel var diyebiliriz. Mesela işte şimdi hassas bir insan olarak bir stereotip yaparsak hassas insan nedir? Aşırı içine kapanıktır, içine dönüktür, hiç ortamda kavga çıkarmayı sevmez, kendi düşüncelerini söylemez, hep başkalarını mutlu etmeye çalışır. Kendini önemsemez, hep başkalarını önceye koyar, diğerlerini önceliklendirir. Hep derin düşüncelere dalar, hayaller kurar. Aşırı hassastır, stres olur, çok çabuk her şeyden alınır, alıngandır gibi. Şimdi ben hassas bir insan olarak kendime bu etiketi koyabilirim. Bu tanımlamaların hepsine bir kutunun içine girdiğime inanmıyorum. Bu böyle bir kutuya uymuyorum ben. Çünkü neden? Ben her ne kadar hassas da olsam, empati yeteneğim yüksek de olsa, ben karşı durduğum, doğru olmadığını düşündüğüm bir durum varsa aklımdan geçeni söylerim. Yüzleşmekten korkmam, yüzleştirmekten korkmam, kendi sınırlarımı aştırıp kendimi ezdirmem. Hatta geçen gün, çok komik, aynı gün iki tane şey oldu. Birincisi, Instagram'da bir tane reel gördüm, bizim gruba attım. Reel'da bir tane adam şey yapıyor böyle, uy, istemem uy, gibi hareketler yapıyor böyle. Üzerine de şey yazıyor Reel'ın. Arkadaşımdan tavsiye istediğimde ama onun benim sanrılarımı ve hayallerimi onaylamak yerine beni gerçeklerle yüzleştirdiğinde ki halim gibi, hani böyle istemiyorum gibi. Ben bunu gönderdim ama hiçbir şey yazmadan gönderdim. Bakalım ben kendim buyum ben diye düşündüğüm için, yani o gerçeklerle yüzleştiren arkadaş benim diye düşündüğüm için gönderdim. Ve tam tahmin ettiğim gibi herkes yazdı. Aha, bu Ece, bu sensin, üzgünüm ama bu sensin falan yazdı herkes. Evet, yani ben, o arkadaş benim. Eğer düşündüğüm bir şey varsa, mesela erkek arkadaşına kavga etmişsin diyelim, bana geliyorsun bir arkadaşım olarak. Sorunun sende olduğunu düşünüyorsam sorun sende derim. Kendine mi baksan acaba biraz derim. Ama eğer sorun erkek arkadaşında olduğunu düşünüyorsam onu da söylerim. Hiç çekinmem yani. Bana gelip fikrimi soruyorsan söylerim. Bazen bunu mesela bana mesaj atarak soran takipçilerim de oluyor. Ve söylüyorum fikrimi, bana soruyorsan söylüyorum. Ve tabii hoşlarına gitmiyor bazen. Çünkü zannediyorlar ki Ece, yine bu bir beni kutuya koyma şeyi. İşte yoga eğitmeni, meditasyon eğitmeni, yumuşaktır, şefkatlidir, beni böyle pamuklara sarar. Hayır, öyle yapmam. Çünkü mış gibi yapabilen bir insan değilim. Düşüncelerimi saklayabilen bir insan değilim. Soruyorsan cevabını alacaksın. Eğer aldığın cevap seni mutlu etmezse benim sorunum değil. Bu konularda mesela sertim. Başka birini üzmemek için mış gibi yapmam. Üzülebiliriz. Ben de üzülebilirim. Sen de bana beni üzecek bir şey söyleyebilirsin. Bunların hepsine kapım açık ve açık bir insanım olduğumu düşünüyorum. Fakat işte bu şekilde stereotiplere uymuyorum bazen. Bu şekilde insanları kutulara koymak bizi çok mutlu ve rahat ettiriyor. Rahat bence burada kilit kelime. Rahat ediyoruz ama bunu bu kutuya koydum, tam orada dursun. Fakat hayat böyle değil. İnsan olmak böyle bir şey değil. Şimdi size bazı örnekler vereceğim. Bu örnekler tetikleyebilir, içinizde bir şeyleri rahatsız edebilir. Önden uyarıyı veriyorum. Sağlıklı yaşamı teşvik eden bir fitness koçu sık sık fast food tüketiyor olabilir. Bir çevre savunucusu plastik şişeden su içebilir. Bir insan hakları aktivisti bazı durumlarda ırkçı düşünceler sergileyebilir. Hayatını pozitif yaşamaya çalışan biri zaman zaman şikayet edebilir. Bir din adamı günah işleyebilir. Bir hayvan hakları savunucusu evinde hayvan beslemek istemiyor olabilir. Bir çocuk psikoloğu kendi çocuğuna karşı tahammülsüz olabilir. Bir anti tüketim savunucusu her hafta yeni bir bardak alıyor olabilir. Bir empati ve hoşgörü savunucusu zaman zaman kaba davranabilir. Bir gazetecinin haberleri objektif olmak yerine zaman zaman kişisel görüşlerini yansıtabilir. Bir doktor sigara içiyor olabilir. Bedenini sevmeye çalışan bir kadın zaman zaman kendi görünümüyle barışık olmanın zorluklarını yaşayabilir ve bedenini değiştirmek isteyebilir. Bir çevreci doğayı korumak için çaba sarf ederken günlük yaşamında bazı prensiplere uymakta zorlanabilir. Bir beden pozitif aktivist, kadınların bedenlerini kabul etmelerini teşvik ederken kendi bedenine yönelik olumsuz düşünceleriyle mücadele edebilir ve beden sevgisi konusundaki ideallerini uygulamakta zorlanabilir. Bir sosyal medya influencer'ı kendini sevmeyi desteklerken mükemmel görünme baskısına karşı koymakta zorlanabilir. Bir kadın lider iş dünyasında kadınların güçlenmesini desteklerken kendi iş hayatında erkeklere öncelik veriyor olabilir. Bir diyetisyen kendi vücudunu spor ve sağlıklı beslenme yoluyla desteklerken zaman zaman fiziksel değişim beklentileriyle mücadele edebilir ve içsel bir denge bulmakta zorlanabilir. Bilir, bilir, bilir, olabilir. Bunların hepsi var. Bunların hepsi gerçek örnekler. Hiç kimse mükemmel bir kutuya giremez. Gerçekten eğer öyle görünüyorsa öyle görünüyordur sadece. Gerçekte hiç kimsenin her gün her adımda ne yaptığını bilmiyoruz. Sadece gösterdiği kadarını, yansıttığı kadarını biliyoruz. Ve kendinizden biliyorsunuz. Hiçbir kutuya mükemmel uymuyorsunuz. Uymayın da, uymayın da, uymak istemeyin de. Çünkü gerçek ve otantik olmak bence en iyi, en güzel, en önemli şey. Herkesin farklı yönleri var, farklı duygusal tonları var ve bu bizi insan kılan bir özellik. Farklı durumlar karşısında, farklı insanlarla iletişimimizde farklı tepkiler verebiliriz, farklı davranışlar sergileyebiliriz. Sürekli istikrarlı bir şekilde aynı olmak mümkün değil. Robot olurduk eğer öyle olsaydık. İnsanlar sizi gerçek ve otantik halinizle, tüm çelişkilerinizle kabul etmekte, kabullenmekte zorlanabilir. Ve bu da sizin için kabullenmesi zor bir şey olabilir. Kabul edilmiyorum, kabul edilmediğimi kabullenemiyorum diye düşünebilirsin. Ama gerçek, doğal kimliğini yansıttığında etrafında olacak insanlar, geliştireceğin ilişkiler o kadar değerli ki bir kısım insan tarafından da kabullenilmeyeyim be, buna değer dersin, diyeceksin. Çünkü derinlemesine anlaşıldığını hissedeceksin başka senin gibi otantik olan insanlar tarafından. Zihnini o şekilde yormak istemeyenlere de boş ver diyeceksin. Beni anlamak istemiyorlar, beni bir kutuya koymak istiyorlar. Koyuversinler, benim insanlarım başka diyebileceksin. Şimdi verdiğim örneklerden bir tanesine özellikle tekrar dönmek istiyorum. Geçen gün bir takipçimle gene bir yazışma yaşadım. Aslında böyle mesajlara cevap vermiyorum. Çok katıyım kendime bu kurallarla ilgili. Yani her güzel mesaja cevap vermeden hater bir mesaja cevap vermiyorum. Fakat bu mesajı böyle o gün gerçekten hiçbir şeyim yoktu. Excuse, bahanem yoktu cevap vermemek için. Çünkü gerçekten tüm mesajları cevaplamıştım. Artık o kalmıştı ve boş bir anımdaydım. Ve o mesajı cevaplamaya karar verdim. Mesaj şöyle diyor: sen de beden olumlama falan diyorsun ama hiç göbeğini ve selülitini veya çatlaklarını mesela paylaşmıyorsun. Şimdi uzun zamandır burada olanlar bilir. Bunları paylaştığım bir dönem oldu. Ben yıllardır içerik üretiyorum ve beden hep ana konularımdan bir tanesi olmuştur. Neden? Çünkü benim de üzerine çalıştığım, benim de mücadele ettiğim bir konu. Dolayısıyla eşlik ediyorum ya da siz bana eşlik ediyorsunuz beni dinleyerek bu yolculukta. Ve yıllar içinde çok şey öğrendim. Çok değişti düşünce tarzım bu konuya. Bakış açım çok değişti. Fakat temellerinde hala tabii ki aynı düşünüyorum. Yani bedenimizi sevmemiz gerektiğini düşünüyorum. Fakat bugün geldiğim noktada bedeni sahnenin ortasında başrol yapmak doğru gelmiyor bana. Zamanında göbeğimi tutup yağlarımı çekip Instagram'a direkt işte benim de göbeğim var diyerek koyduğum da oldu. Çatlaklarımın fotoğrafını çekip benim de çatlaklarım var, onları da seviyorum dediğim de oldu. Dar bir elbise giyip göbeğimin gözüktüğü fotoğraflar koyduğum da oldu. Oldu da oldu. Peki ne oldu bunları yaptığımda? Şunu fark ettim. Ben işte bacaklarımın fotoğrafını koyup bakın benim de bacaklarım arasında boşluk yok, bacaklarım birbirine sürtüşüyor dediğimde evet belki bazı insanlar aa ne güzel işte teşekkürler bunu paylaştığın için diyor ama bazı insanlar da diyor ki ya ne? Bu bir problem miydi ki? Yani ben sevmemem gerektiğini buradan anladım. Sen sevmen gerekiyor dediğin için demek ki sevmemem mi gerekiyordu en başta da ben bunu şimdi sevmem gerektiği söyleniyor bana. Çünkü evet belki birçoğumuza bunlar yüklendi ama yüklenmemiş insanlar da var ve ben bir sonraki nesle bunlar yüklensin istemiyorum. Bu düşünce yapıları oluşsun istemiyorum. Düşünmesinler bedenleri hakkında bu şekilde istiyorum. Beden bir araç, bir zırh, ana rol, ana karakter, main karakter o değil yani. Ve ben bedeni bu şekilde ortaya koyduğumda yani bakın buram da böyle, şuram da şöyle, bu da okey, şu da okey yaptığım zaman bütün narratifi yani hikayeyi beden üzerinden götürüyorum. Halbuki ondan daha derin, daha anlamlı konuşacak çok şeyimiz var bence. Dolayısıyla bunu bu şekilde paylaşmayı bıraktım. Hala fotoğraflar koyuyorum. Göbeğim gözüküyor, o oluyor, bu oluyor. Hala mesajlar gelmiyor mu? Hamile misin? Bu ne göbek? Yakışmamış. Bu göbekle bu elbise mi giyilir? Geliyor. Ne yapıyorum? Blokluyorum. Tabii ki artık bu konudaki çıtam çok düşük dediğim gibi. Hiç tahammülüm yok. Bye bye. Ama bilinçaltımda bunlardan etkilenmemem mümkün değil. Sizin de mümkün değil. Yani sizin bana gelen o yorumu sana gelmemiş olmasına rağmen bir başkasına bu yorum gelince senin de bilinçaltına yerleşiyor ve diyorsun ki böyle şeyler çektiğim, koyduğum zaman bedenimi bu şekilde koyduğum zaman göründüğü zaman sevilmiyorum ve eleştiriyorum. O zaman bundan kaçmalıyım. Bilinçaltında oluyor bak bunların hepsi. Bilinç olarak düşünmüyorsun. Ve yarın öbür gün tekrar fotoğraf çekiliyorsun. Düğünde, davette bir şeyde Instagram'a koyacaksın. Bilinçli olarak değil. Bilinçsiz olarak gözün göbeğinin görünmediklerini güzel bulmaya alışıyor. Tabii ki de hepimiz kendimizi güzel bulduğumuz, en beğendiğimiz fotoğrafı koyuyoruz. Fotoğrafındaki tüm fotoğrafları koymuyorsun Instagram'a. Arasından 3-5 tane seçip onları koyuyorsun. Ve gözün buna alışmış oluyor. Ben de tabii ki doğal olarak en göbeğimin gözüktüğü şeyi koymuyorum belki. Ama göbeğim gözükmüşse de bir fotoğrafta, ama gülüşümü çok beğendiysem orada, ay göbeğim gözüktü diye koymamazlık da etmiyorum. Koyuyorum da gene yorum geliyor mu? Geliyor. Hamile misin? Hamile. Bir de onunla uğraşıyoruz sonra. Ama son zamanlarda mesela, geçen bölümde bahsettim, motivasyon bölümünde, düzenli spor yaptığım, ağırlık antrenmanı yaptığım için 8 ayın sonunda vücudumda bazı değişiklikler görmeye başladım. Kas oranım arttı. Dolayısıyla daha çok kas gözüküyor. Şu an bir de yaz mevsiminde olduğumuz için daha vücudumun göründüğü fotoğraflar, kıyafetler giyiyorum, öyle fotoğraflar koyuyorum. Ve sanırım bu bazı insanlara bir şeyleri tetikliyor. Yani düşünüyorlar ki onlar kafalarında, kutuya bakalım şimdi, kutu ne? Beden olumlamaya çalışan birisi bedenini değiştirmez, kaslı olmaz, zayıf olmaz. Ya da zayıf neyse artık bilmiyorum. Neyse, kafalarında bir picture var, yani resim var. Bedenini seven bir insan böyle olmalı diye. Ben o gruba uymadığım için bundan şikayet ediyor, tetikleniyor. Bense farkındalığımızı başka bir yere çekelim diyorum sevgili dostlarım. Bedenimize bu şekilde bakmasak mı? Ben şu noktadayım artık, size tüm kırılganlığıyla anlatayım. 30 yaşıma girdiğimde bu download geldi. Geçenlerde çocuk yapmak ya da yapmamak bölümünde de biraz bahsettim. Ben çocuk yapmak istiyorum bir noktada, önümüzdeki birkaç sene içerisinde. Bunu artık hepimiz de biliyoruz, açık bir konu bu. Ve çocuk yapma isteğimle beraber ve 30 yaşıma girme isteğimle beraber fark ettim ki bu beden lazım bana. Bu bedende daha çok işimiz var. Ve bu bedeni benim aynı arabayı servise götürmek gibi bir servise sokmam, iyi bakmam gerekiyor. Çünkü daha uzun kilometrelerle yol gideceğiz, yani çok uzun bir yol, araba yolculuğumuz var ileride. Bir anda bu farkındalık geldi bana ve bu beden, bu araç artık ilk günlerindeki gibi değil. Artık o kadar hızlı toparlanamıyor. O kadar uzun yola gittikten sonra biraz dinlenmesi gerekiyor. Ve ben bunu iyi bakmak istedim. Buna emek harcamak istedim. Çünkü yarın öbür gün bir hamilelik bedene zaten yeterince yük bindiren bir şey. Bu yükü taşıyabilecek bir zindelikte olmak istedim zamanı geldiğinde. Ve bu 3 günde 5 günde olabilecek bir şey değil. Birkaç yıl bence sürdü. Bakın diyorum, yani kas yapmam en az 8 ay sürdü. Devam ettirmek istiyorum bunu. Daha da güçlenmek istiyorum. Çünkü neden? İyi hissediyorum. Ve başka bir konuda iyi hissediyorum, ama geri döneceğim, ama başka bir sebep de yine çocuk istemek ve 30 yaştan gelen downloadla beraber. Ben ne düşünüyorsam, tüm düşünce kalıplarım, bedenimle ilgili tüm inançlarım, tüm davranışlarım çocuğuma geçecek. Ve bununla ilgili bir farkındalık getirmek istedim kendime ve bunu iyileştirmek istedim. Ha, bununla beraber bedenim de fiziksel olarak değişmeye başladı. Evet, ama ana hedef bu değildi. Ana hedef şöyle gözükeyim, böyle gözükeyim değildi. Ana hedef bu olsaydı eğer, ben zaten 3. ayda bu işi bırakmıştım. Çünkü daha önce bunu çok kez yaptım. Hayatım boyunca polikistik overim sağ olsun, her zaman hayatımda bir sağlık odağı vardı. Polikistik over ne olduğunu bilmeyenler Google'layabilir. Daha fazla bilgi almak isteyenler için YouTube'da bir videom var polikistik over ile ilgili. Çok daha benden iyi bilgili biriyle beraber onu izleyebilirsiniz. Ama ben bu teşhis konulduğundan beri bana tamam dedim ya, bu bir lütuf. Demek ki benim hayatta daha sağlıklı yaşamam için bir sebep geldi bana. Dolayısıyla hep daha çok okudum sağlıklı beslenmekle, sağlıklı yaşamakla ilgili. Biraz kimi zaman uygulayabildim, kimi zaman uygulayamadım, ama şu an son dönemde en çok uygulayabilmemin sebebi, en büyük sebebi, bunu bir maraton olarak görmem. Yani bunu hızlıca değiştirmem gereken bir şey gibi değil de geleceğime bir yatırım olarak görmem şu an yaptığım her şeyi. O yüzden sürdürebildim ve o yüzden akabininde böyle bedenimde de bazı değişiklikler görmeye başladım. Ama şunu da söyleyeyim, son zamanlarda çok fazla mesaj geliyor. Çok iyi görünüyorsun, bir değişiklik var, parlıyorsun. Geçen gün de sordum sizce neden diye, ama bence bunu da söyleyen çok insan oldu. Yani mutlusun, evet mutluyum. Mutlu olduğun için böyle görünüyorsun. Evet, doğru. Ve başka bir sürü sebebi de var mutlu olmamın hayatımda. Bunları da zaten bu bölüm, podcast'ın bir sürü bölümünde konuşuyoruz. Neden daha mutlu olduğum, nasıl daha mutlu olduğumla ilgili. Ama fiziksel olarak zinde ve güçlü hissetmek gerçekten beni hiç beklemediğim bir şekilde mutlu etti. Yani mesela bizim ev yokuşta, yokuşu çıkıyorum ve nasıl anlatabilirim bilmiyorum, bacaklarımda güçlü hissediyorum. Devam edebilirim hissediyorum. Böyle bir üzerimdeki o hımbıllık mı denir? Hımbıllık kalktı yani. Ve bu bana bir yaşam enerjisi, bir motivasyon veriyor. Bu aynı zamanda bu geçen bölümlerde bahsettiğim kandida diyetinden dolayı da olabilir. Kandidadan dolayı çok mod dalgalanmaları, enerji düşüklüğü olabiliyor. Belki bu diyetten dolayı da son birkaç haftada enerjim yükselmiş olabilir ama ben bu zindelik halimi son belki 3-4 aydır hissediyorum. O yüzden kandida diyetine sadece bağlayamam. Son bir aydır yapıyorum sadece. Ama ben bedenime yatırım yapmanın ekmeğini yiyorum şu anda. Yani ve umarım uzun yıllar yemeye devam edeceğim. Çünkü böyle bir yol çizdim kendime. Şimdi çelişiyor muyum? Bilmiyorum. Belki de çelişiyorum. Yani evet, siz bedeninizi seviyorsanız ve böyle benim gibi şeyler düşünmüyorsanız, düşünmek zorunda, yani herkes böyle yapmak zorunda. Her 30 yaşına giren insan böyle bir farkındalık kazanmak zorunda veya çocuk yapmak isteyen böyle. Yok öyle bir şey. Bu benim farkındalığım ve benimle ilgili bir şey ve ben böyle iyi ve mutlu hissediyorum ve fark ettim ki bedenimdeki değişiklikler bana kendimi iyi hissettirdi. Belki toplumsal standartlara daha çok uyduğu için bedenim bilinçaltında olabilir. Ama bence dürüstçe gerçekten bedenimin içinde iyi hissediyorum. İleride bir gün bedenim böyle gözükmez, değişir, kilo alırım, çok kilo veririm, daha çok kilo alırım. Bedenim değişebilir ve bedenim değişeceğini biliyorum. Değişmemesi mümkün değil. Çok uzun yıllar var önümüzde. Ben sadece şu anda buna zihinsel ve zaman olarak bir alanım var. Buna zaman ayıracak, enerji ayıracak. Bunu bu şekilde değerlendirmek istiyorum ki gelecekte ekmeğini yiyebileyim. Lazım olacak çünkü bu beden bize daha fazla diye böyle bir yola giriştim. İleride buna zaman ayıramazsam bedenimi sevmeyeceğim demek değil. Bu bedenini seven herkes böyle bir şey yapmak zorunda, böyle bir hayat tarzını benimsemek zorunda demek değil. Bedenini seven herkesin kas oranı yüzde bilmem kaç olmalıdır demek değil. Ama dediğim gibi birazcık beden hakkında konuşmayı arka plana attım. Çünkü yiyeceklerle de ilgili böyle. Mesela bir gün boyunca sabahtan akşama kadar ne yediğimi paylaşmıyorum. Paylaşmam artık. Çünkü öğrendim. Kendim tetiklenerek de öğrendim. Başkalarını tetikleyerek de öğrendim. Yani bir günüm evet belki dürüstçe paylaşırım her o gün ne yediğimi ama ertesi gün bambaşka yerim. Ertesi gün bambaşka yerim. Arada bir gün bambaşka yerim. Gerçekçi değil yani. Gerçekçi değil ve bence çoğu insan doğru da söylemiyor o videolarda. Ve zaten çok hassas konular bedenimiz, yiyeceklerle ilişkimiz vesaire. Bu konulara çok fazla sahnede yer vermemeye karar verdim. Yani evet mal bu yani neyse o, ben hiç kilo aldığım zaman paylaşmayı bırakmadım. Instagram'dan kaçmadım. Kilo verdiğim zaman daha çok paylaşmaya başlamadım. Belki de bilmiyorum. İşte insanlar nasıl görmek istiyorlarsa onu görüyorlar biraz da. Ben sadece olduğum gibi olmaya çalışan biriyim. Ve olduğum kişi, olduğum şey çok boyutlu. Çok çelişkiler var kendi içinde. Ve bu çok normal. Çünkü ben insanım. Geçen gün tam işte bu arkadaşlarıma o reel'i attım. Tam bu sensin dedikleri gün. Bir takipçimden de bir mesaj gelmiş. Bir postu göndermiş bana. Posta şey yazıyor. %50 namaste, %50 fuck off yazıyor. Sen aklıma geldin bunu görünce demiş. Komik geldi gerçekten, doğru. Yani bazen yumuşacık bir insanım. Bazen herkese karşı şefkat hissedebilecek bir noktadayım. Bazen de lanet olsun kimseyi görmek istemiyorum ve intikam peşinde bir insan olabiliyorum. Çünkü insanım ve çok fazla yanım var. Eğer sizin de belki sosyal medyada, belki kendi hesabınız var, belki iş yapıyorsunuz artık, çoğu işin, markanın bir sosyal medyada varlığı var, ölçekli de pazarlıyorsunuz işinizi ve bir yorum geldiğinde size işte bu da böyle mi yapılır, şöyleysen böylesin, böyleysen öyle olamazsın gibi bir şey geldiği zaman bu dediklerimi hatırlayın. Yani bunu yazan insan muhtemelen bilişsel yükünü azaltmaya çalışıyor. Yani daha fazla kapasitesini zorlamak, sınırlarını zorlamak istemiyor daha geniş bir perspektiften bakmak istemiyor, kabullenmek istemiyor. Anksiyetesi tetikleniyor yani böyle kendi kalıplarına uymayan bir şey gördüğü zaman. Seninle ilgili değil. Seninle ilgili değil. Onun kendi anksiyetesi, kendi kontrol ihtiyacı, kabullenemeyişi. Seninle ilgili değil. Çok boyutlu olmak güzeldir. Otantik olmak güzeldir. Tüm yanlarınla seni sevecek insanlar bulmak mümkündür. Çelişkilerle var olmak gerçek olmaktır. Hayatınızda daha çok gerçeklik bulmanız, yaratmanız dileğiyle. Eğer bahsettiğim kitabı satın almak isterseniz, teşekkürler tekrar bu bölüme sponsor oldukları için. Timahş yayınlarında bulabilirsiniz. Kitabın adı Duyarlı, tekrar söylüyorum. Aşağıda linkini bırakacağım bölümün açıklamalarında. Goodreads hesabımdan da tüm okuduğum kitapları görebilirsiniz. Verdiğim oyları görebilirsiniz. Bu kitabı dediğim gibi kendinizi hassas biri olarak tanımlıyorsanız, eşinizi, partneriniz hassassa, çocuğunuz hassas biri ise mutlaka okumanızı öneririm. Çok güzel yöntemler öğreniyorsunuz ve çok anlaşılmış hissediyorsunuz gerçekten ve anlayabiliyorsunuz öyle olanları. Beni tüm sosyal medya hesaplarımı @ecetarget olarak bulabilirsiniz. Eğer bu podcast'te sormak istediğiniz bir sorunuz varsa benim burada cevaplamamı isterseniz sorunuzu ses kaydı olarak yoldayız.geliyor.musu'na atabilirsiniz. Eğer benimle beraber yoga, meditasyon yapmak, gelişmek, kişisel gelişiminize katkıda bulunmak, ay ritüelleri yapmak, bu ritüellerle kendinizi anlamak, ne istediğinizi bulmak, size iyi gelmeyenlerini serbest bırakmak, hayallerinizdeki hayatı kurgulamak ve onlara bir adım atmak isterseniz Flow Studio'ya bekleriz. Android ve App Store'da uygulamalarını bulabilirsiniz, indirebilirsiniz. Eğer kartlarımı satın almak isterseniz destek kartlarımı, kendini keşif için 45 kart. Bu kartlar da yine kendi yolculuğunuzda size destek olacak. Sorguladığınız şeylere belki cevap bulmanızı sağlayacak destek kartları. Onlar da thisisdeste.com'da satılmışta. Ama sadece İngilizceleri kaldı ve yurt dışına gönderimim var sadece. Ama bu podcast'ı yurt dışından da dinleyen birçok dinleyicim olduğunu biliyorum. Satın alabilirsiniz. Sizi seviyorum. İyi ki buradasınız. İyi ki beni tüm çelişkilerimle kabul ediyorsunuz. Gerçekten bu podcast benim gerçekten kendim olabildiğim, en çok kendim olabildiğim platform diyebilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bir sonraki bölüme kadar yoldayız.